Meraklısına Bilim'in 58. bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam işsizliği ve nüfusun iş gücü durumunu konuşacağız. Konuğumuz Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Refet Gürkaynak. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhaba. Sorularıma geçmeden önce şunu söyleyeyim. Malum bir salgın var ortalıkta. Ben de ondan nasibimi aldım. O yüzden hem sizden hem de izleyicilerimizden sesimden dolayı şimdiden özür dileyeyim ve konumuza geçelim. Şimdi TÜİK sürekli böyle bizim gibi uzmanı olmayan kişiler için oldukça uzun sayılabilecek bazı rakamlar açıklıyor. İşsizlikle ilgili, istihdamla ilgili, nüfusun iş gücüne katılımıyla ilgili vesaire. Ve burada birçok kavram var. Herhalde önce işsizlikten başlasak en temelinden daha mı iyi olur sizce?
Nüfustan da başlayabiliriz.
Tabii o da olur.
Hani nüfus burada yaşayan insanlar. Ve hepsi birden. Oradan yani şöyle bir ağaç düşünmek gerekiyor. En tepede nüfus var. O nüfusun ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Bu ne yaptığını anlamaya çalışmakta temelli istihdam tarafında. Yani başka bir türlü şeyle sorabiliriz. Hani bu insanlar ne yiyor, ne içiyor falan diye de sorabiliriz. Bu seferki ilgimiz bu insanlar çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlarsa nerede çalışıyorlar? Çalışmıyorlarsa çalışmak istiyorlar mı, iş arıyorlar mı? Aramıyorlarsa niye aramıyorlar? Bu tür sorular. Şuradan başlamak gerekiyor o zaman. Nüfus biliyorsunuz ya da bilmelisiniz 82 milyon kişi. Bu 82 milyonun hepsine birden bu soruyu sormuyoruz bile zaten. Yani soruyu sormaya şöyle başlayacağız. Çalıştınız mı diye başlayacağız. O soruya evet diyenler onlara siz istihdam altındasınız diyeceğiz. Türkiye'de bu işler hane halkı anketleriyle yapılıyor. Şimdi bu önemli. Daha rakamları falan vermeye başlamadan, tanımları dahi vermeye başlamadan şunu görmek gerekiyor. Değişik ülkelerde bu sorulara değişik şekillerde cevap vermek aslında mümkün. Yani kaç kişinin çalıştığını öğrenmek istiyorsanız çalışmış olabilecek insanlara da sorabilirsiniz bunu. Çalıştırmış olabilecek insanlara kaç kişiye çalıştırdığın diye de sorabilirsiniz. Aslında aynı cevabı almayı bekliyorsunuz. Ama tabii çok değişik nedenle almıyorsunuz aynı cevabı. Şimdi Türkiye'de kısmen haklı olarak devletten gelen her şeye bir güvensizlik var. İstatistiklere de bir güvensizlik var. Yani işte enflasyondan bahsedildiği zaman ama öyle değildir. İşsizlikten bahsedildiği zaman öyle diyorlar ama böyle değildir falan diye. Bunun epey bir kısmı aslında tanımları bilmemekten kaynaklanıyor. Yani bunlar illa doğru demiyorum. Ama insanlar çok acayip rakamlar söylüyorlar ve gerçek ilan edilen rakamı gördükleri zaman ve bu rakam kendi düşündüklerinden çok farklı çıktığı zaman ya ben acaba doğru şey mi düşündüm diye sormadan ama canım işte kafadan sallıyorlar, bize yalan söylüyorlar gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki hani hata olur, mutlaka oluyordur. Bazı durumlarda bilerek yanlış şey söyleniyor, o da olabilir. Onu bilmenin çok fazla bir yolu yok, bazen ucundan yakalayabiliyoruz. Ama böyle delice acayip şeyler olmuyor. Şimdi temel iş şu, mesela Amerika'da genellikle her ayın ilk cumasına denk gelen, istisnaları var, bir önemli veri yayınlanıyor, istihdam raporu. Bunun içinde de tarım dışı istihdam değişimi diye bir rakam var, non-farm payrolls. Bu dünyadaki mali piyasaları etkileyen ikinci en önemli açıklama, veri açıklaması. Birincisi de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Şimdi Amerika'da bu rakama bakıyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. Biz gidip tek kapıları çalabiliriz. Bir örneklem çekip insanlara çalıştınız mı, iş aradınız mı, aramanız, niye aramanız vesaire diye sorabiliriz. Çalışan insan sayısını biliyorsak ya böyle yaparız. Veya şirketlere kaç kişi çalıştırdınız, bu ay kaç kişi çalıştırdınız, bu ay kaç kişi çalıştırdınız diye sorabiliriz. Şimdi şunu görmek kolay olmuyor. Aile sayısından yani çalınacak bir yer görürseniz eğer, hane sayısından çok daha az sayıda şirket var. Onun için de şirketlerden bu bilgiyi almak çok daha kolay. Dolayısıyla da Amerika'da aslında istihdam için ilk bakılan, önemli bakılan rakam şirketlerden alınan veri. Türkiye'de biz neredeyse hiç bakmıyoruz buna. Çünkü şirketlerimize yalan söyleyeceklerini biliyoruz. Şirketler sigortasız İşçi çalışıp durdukları için kaç kişi çalışırsın dediğiniz zaman işte ben çalışıyorum, işte bizim amcaoğlu da burada çalışıyor. Aa bakın içerisi kalabalık ama komşular bir yardıma geldiler de bugün, yoksa normalde çalışmıyor falan gibi cevap alacaksınız. Kötü olduğu bilindiği için bu yol aslında gidilmiyor Türkiye'de. Doğrudan bir hane halkı anketi üzerinden ailelere, çalışmış olabilecek insanlara soruldu. Bu soruyu herkese sormayacağımızı bir dakika düşünürseniz görürsünüz. Yani mesela işte 82 milyonun içindeki insanların bir kısmı 3 yaşında. 3 yaşında insanların çalışmak çalışmamak gibi bir kararı yok zaten. Ve enteresan da değil o sorunun cevabı.
15 yaşından itibaren mi saymaya başlıyorsunuz?
Genellikle insanlar 18 diye atlarlar. Çalışma yaşı 15. Bu Türkiye'ye has değil. ILO'nun da kabul ettiği uluslararası çalışma yaşı 15 yaştan sonra artık resmi olarak çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Şu demek o, 15 yaştan sonraki çalışma yasal bir çalışma. Bunun altı çocuk işçiliği büyük suç. Türkiye'de yaygın bir suç. Ama çocuk işçiliğini öğrenmek istiyorsanız gene ayrı bir soru o. Fakat istihdam öğrenmeye çalışıyorsanız soruyu ilk önce 15 yaş üstündekilere soracaksınız. Bir grup daha var hemen dışarı çıkan burada. Bu anketin yapılış şekli bir hane halkı anketi olduğu için hanelerdeki insanları yakalayabilen bir anket. Dolayısıyla buna kurumsal olmayan nüfus, kurumsal olmayan 15 yaş üstü nüfus deniyor. Kurumsal olmayan demek, yani çeşitli başlıklar var bunun ama önemli, Türkiye için önemli olanları şunlar. Zorunlu askerlik yapıyorsanız, dolayısıyla kışladaysanız kurumsalsınız. Ki bunu hemen görebiliyorsunuz. Yani askerlik yapan çalıştım mı çalışmadım mı sorusu abes bir soru. Hapisteyseniz öyle, hastanede yatıyorsanız öyle, yurtta kalıyorsanız gene öyle.
Bunlar peki işsiz mi sayılıyorlar yoksa?
Hayır, sayılmıyorlar. Bu insanlar külliyen sayılmıyorlar. Tamam, yani bu insanlara ulaşamadığımız için, bu soru bu insanlara makul bir şekilde sorulamadığı için TÜİK diyor ki benim elimde kurumsal olmayan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus diye bir nüfus var. O nüfus, şuradan bakıp söyleyeyim size, Ekim döneminde, Ekim dönemi demek Eylül, Ekim, Kasım'ı içeren 3 aylık dönem demek. 61.756.000 kişi. Ben bu 61.756.000 kişinin ne iş yaptığına bakacağım. Diğerlerine soramıyorum bile zaten soruyu. Tamam?
Evet.
Şimdi siz 15 yaşı doğru tutturmuştunuz. Şu benim çok sevdiğim yanlış cevabı da hemen arada gönüllü olarak verdiniz. Çalışmıyorsa işsiz mi bunlar diye. Tamam. İnsanlar çalışanlar ve işsizler diye ikiye ayrılmıyorlar. İşsizliğin özel bir tanımı var. O tanımı bilmeden de Türkiye'de hiçbir iş konuşamıyoruz. İşsiz olan insan, çalışmayan ve iş arayan insan. Dolayısıyla bizim günlük hayatta kullandığımız işte bilmem kim aman işsiz dediği insanların epey bir kısmı aslında işsiz değil, çünkü iş aramıyorlar. Nereden biliyoruz bunu? Şuradan biliyoruz. Aşağı yukarı şu şekilde giden bir anket var. İnsanlara önce siz çalıştınız mı diye soruluyor. Beyana bağlı bu. Evet diyen tamam, sen işsiz altındasın. Ondan sonra hangi alanda çalıştın, ne iş yaptın, ücret aldın mı karşılığında vesaire türlü sorular soruluyor. Hayır diyene, hayır ben çalışmadım diyene, çalışmadın ama iş aradın mı peki diye soruluyor. Evet. Evet diyen insanlar işsiz. Evet demeyenler iş aramadıkları için işsiz değiller. Yani Türkiye'ye has bir ölçüm şekli değil. Dünyadaki işsizlik tanımı bu. Biz de bu tanımla dünyaya uygun bir işsizlik hesabı yapıyoruz.
Peki şimdi, onlar ne, hangi başlık altında geçiyor? Yani
onlar iş gücünün dışındaki insanlar başlığı altında geçiyorlar. İş gücü diye bir kavram var. Evet. İş gücü çalışanlar ve işsizler. Çalışmayıp iş arayanlar. Tamam? Bu insanlar iş gücünü oluşturuyorlar. Bu insanların dışındakiler iş gücünün dışındakiler. İş gücünün dışındakilere bu sefer şu sorulmaya başlıyor. Güzel bir anket bu. Ben şeyleri hafiften fazla karikatürize ederek söylüyorum. İşin yapılış şeklini ama mantığını doğru aktararak söylüyorum. Kapınız çalınıyor. Türkiye'de bu sorulara cevap vermeye mecbursunuz. Yani sana ne kardeşim, git başımdan diyemiyorsunuz. Cezası var.
Evet.
Dolayısıyla hani size işte karşınıza çıkan insan diyor ki işte bilmem kaç sayılı kanun gereğince TÜİK'in sorduğu sorulara cevap vermeye mecbursunuz. Aha şimdi size soruyorum. Siz çalıştınız mı? Evet derseniz eğer tamam, işsizlik altındasınız. Hayır derseniz eğer iş aradınız mı diye soruyor. Evet derseniz işsizsiniz. Hayır derseniz iş gücünün dışındasınız artık. Hı hı. Bu sefer belki düşünmeyeceğiniz şu enteresan soru geliyor size. Peki iş aramamış olmakla beraber iş sizi bulsa kabul eder misiniz?
Hı. Bu da enteresan. İşte, evet.
Değil mi? Ve şey diye düşünmek ya da düşünülür bence. Hani kabul edecek olanlar zaten iş aramıştır. Dolayısıyla buna evet diyen kimse çıkmaz diye düşünülür. Tamam. Ama yaklaşık böyle 2 milyon 100 bin kişi memleketimizde bu soruya evet diyor. İş aramadım. Hı-hı. Ama iş beni bulsa ben o işi isterim.
Bayağı da fazla yani işsiz sayısının yarısı kadar falan.
Evet, işsiz sayısını ben daha söylememiştim size ama bugün telefonda söylediğim için hemen siz burada eğlenceli rakamı verdiniz. Hı-hı. Aynen öyle. Tamam. Çünkü doğru düzgün yapalım bari bu işi. Hı-hı. Şimdi bu iş çalışmamış ve iş arayan insan sayısı Türkiye'de şuradan bakayım da doğru gün söyleyeyim size. Tamam. 4 milyon 396 bin kişi Ekim dönemi itibariyle. Tamam. Hı-hı. Dolayısıyla Türkiye'de böyle 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon falan işsiz yok. Hı-hı. Şimdi buna bakınca insanlar şöyle diyorlar. Bir dakika ya, işsizlik oranı %13,4. Biz biliyoruz. Dolayısıyla bunun gene 10 milyon küsur bir şey olması gerekmiyor muydu? Hı-hı. Ama oralara bir yere gelmesi lazım değil mi? Nüfusa göre. Tamam. Değil. Çünkü işsizlik nüfusa oranla ölçülen bir şey değil. İşsizlik iş gücüne oranla ölçülen bir şey. Hı-hı. Çalışan ve iş arayanların ne kadarı, yüzde kaçı iş arayanlar diye ölçülen bir şey. Hı-hı. Şimdi burada bugün size söylemediğim bir rakam. Programdan önce telefonla konuştuk. Hı-hı. Kaç kişi çalışıyor? O ilk soruya, tamam 15 yaşın üstündesiniz, kurumsal değilsiniz. Dolayısıyla hani siz evinizde bulabiliyoruz. Hı-hı. Çalıştınız mı sorusuna evet diyen kaç kişi var Türkiye'de? Bu şu sorunun cevabı. Türkiye'de bizim milli gelir diye gördüğümüz şeyi, hani bunu nasıl büyüteceğiz, dağılımını nasıl yapacağız, daha iyi bir gelir dağılımına nasıl sahip olacağız vesaire diye baktığımız toplam ülkenin toplam üretimini yapan kaç kişi? Sorayım mı size?
32.7 mi?
32.7 değil, oradan bakıyorsunuz ama yanlış yere bakıyorsunuz.
Peki.
28.3.
Ben istihdamla iş gücünü evet karıştırmışım, tamam.
Evet.
28.3 de önümdeydi ama ikisini karıştırmışım evet.
28.3 milyon kişi Türkiye'nin toplam istihdamı. Bunun içinde ücret karşılığı çalışanlar var, ücretsiz aile işçileri var. Hani işte ben annemin dükkanında bekledim, babamın tarlasında çalıştım insanları da bunun içinde. Sigortalı çalışanlar, kayıt dışı çalışanlar, bir umum çalışanlar bu sayının içinde. Tamam mı? Şimdi o zaman bu rakama baktığınız zaman şu iki şeyi birden görüyor olmanız lazım. Bir, 82 milyon nüfusta bu olacak gibi bir rakam değil. Hı hı. 82 milyon kişinin yaşadığı, dolayısıyla tüketim yaptığı, hayatını sürdürdüğü memlekette üretimin bütününü 28,3 milyon kişi yapıyorsa eğer, yani o memleketin olabileceği işte bizimki gibi bir şey. Yani bundan çok daha iyi bir yer olması söz konusu değil zaten. İki, işsizliğin de aslında bu anlamda temel sorunu olmadığını da görüyorsunuz. Şimdi işsizlik çok çok önemli bir sorun. Ama bunu küçültene Allah çarpar ve iyi de eder. Özellikle işsiz olan insan için büyük bir yıkım. İktisadi olarak da öyle, fakat bunun başka yönleri de iyi çalışılmış bilinen bir şey. Yani insanlar işsizlikten psikolojik olarak da kendilerine verdiği değer olarak da birçok bakımdan çok zarar görüyorlar. Yıkıcı bir şey işsizlik. Ama şuna bakarsanız eğer, 82 milyon nüfusta 4,5 milyon işsiz var. Çok mu? Bu rakama böyle bakınca o kadar da çok değil. Başka bir şey söyleyeyim size. Mesela şöyle demiş olsaydım size. Ya Türkiye'de nüfus 82 milyon, toplam çalışan insan sayısı 33 milyon demiş olsaydım. Buna bakıp ha iyi bayağı çalışan varmış, makul mu diyecek miydiniz?
Yok, hayır.
Yani, yok, hayır. Yani. Şimdi o 33 milyon kafadan sallama bir rakam değil. İşsizlerin hepsine iş verdim. Hı. İşsiz olan insanların hepsi birden iş bulsa, Türkiye'de çalışan insan sayısı 33 milyon olacak. Biz buna bakıp gene diyeceğiz ki, ya çok az insan çalışıyor Türkiye'de. Bu kadar insanın üretim yaptığı yerde bu kadar nüfusun müreffeh olması söz konusu değil. Buradan şunu görüyoruz. Türkiye'deki temel mesele, çalışmak isteyen insanların bir kısmının işsiz olması değil, çalışmak isteyen insan sayısının az olması. Yani işsizlik oranı değil, iş gücüne katılma oranı düşük Türkiye'de.
Bunun sebepleri ne olabilir acaba peki?
Bunun sebepleri ne olabilir?
Yani biz o kadar...
Bu soruları soruyor.
O kadar onun da zengin refah içinde bir ülke değiliz yani. Neden acaba böyle
neden insan... Böyle? Şimdi şunları görüyoruz. Bir kere şeyi hemen fark edelim. Yani kurumsal olmayan 15 yaş üstündeki nüfusa gittiğimiz zaman lop diye 20 milyon kişi çıkarttık işin içinden zaten. O genç nüfus dediğimizin bir yüzü hani 15 yaşın altında olduğu için işte bu insanlar da yiyor, içiyor, uyuyor, saçları kesilecek, işte hasta oldukları zaman doktor görecekler falan ama bu hizmetleri kendileri üretemiyorlar. Dolayısıyla o genç nüfusun bir tezahürü iş gücüne katılımın eli mecbur bu nedenle şu anda düşük olması. 20 milyon kişiyi buradan çıkartıyoruz çünkü çalışabilir yaşta değiller bu insanlar. Ama ondan sonra bakıyoruz, diyoruz ki peki çalışabilir yaşta aşağı yukarı 62 milyon insan vardı. Bunların sadece 33 milyonu çalışıyor ya da iş arıyor. İş gücüne dahil. Tamam? O yaklaşık 33 milyonun işte 4,5 milyonu işsiz. O 4,5 milyonu 33 milyonu oranı işsizlik oranı. 13,4 onun hesabı. Bir de iş gücüne katılma oranı var. 15 yaş üstündeki kurumsal olmayan nüfusun ne kadarı çalışıyor ya da çalışmak istiyor iş gücüne dahil. O %53. Türkiye'de çok düşük olan rakam aslında o. Çok az insan çalışmak istiyor. Çok fazla insan iş gücünün dışında. Tamam, şimdi devam edelim o zaman. O iş gücünün dışında olanlar niye iş gücünün dışında diye siz bunu soruyordunuz. Şöyle başlıyor. Bu arada bu veriyi TÜİK'in web sayfasında bir klikle bulabiliyorsunuz. Yani okuması en kolay şeydir. Tanımları bilmek gerekir. Ki artık biliyorsunuz. Arada bir bakmakla Türkiye'ye ilişkin çok şey öğrenilen bir veridir. 2 milyon 100 bin kişi aşağı yukarı diyor ki ben çalışmamış, işte aramamış olmakla beraber iş beni bulsa bunu kabul ederim. TÜİK Allah razı olsun bu insanlara ya madem bu işi kabul edecektin niye ta baştan iş aramadın diye soruyor. Bunların yaklaşık 650 bini diyor ki ben iş aradım uzun zaman bulamadım ve yıldım. İş aramak
iş bulma ümidi olmayanlar bu mu?
İş bulma ümidi olmayanlar
benim bu. Çok dikkatimi çekmişti. Bunu nasıl acaba hesaplıyorlar? Yani objektif olarak nasıl hesaplıyorlar diye de size soracaktım. Ben sormadan siz cevap verdiniz.
Böyle hesaplıyorlar. Tamam? Yani neden iş aramadınız? İş bulma ümidimi kaybettiğim için iş aramadım diyorlar. Bu sorunun sorulduğu insanlar bir iş beni bulsa ben onu kabul ederim diyenler. Bu yüzden soru ortaya çıkıyor zaten. Ama yaklaşık 1,5 milyon kişi bu cevabı da vermiyor. Yani 1,5 milyon kişi biraz sonra sıralayacağım cevaplardan bazılarını veriyor. Yani mesela diyor ki ben öğrenciyim diyor. Tamam? Ama öğrenci olmam benim iş aramama, yani öğrenci olduğum için iş aramadım. Fakat bir iş beni bulsa genelde kabul ederim diyor. Tamam? Bu insanlar iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar diye gözüküyor. Ve hani bazen insanlar bir genişletilmiş işsizlik tanımı içine bu grubu da alıyorlar. Yani madem iş beni bulsa çalışırım diyor. Demek ki aslında çalışmak istiyor bu insanlar. Tamam? Fakat teknik olarak doğru işsizlik ölçüsünün içinde bu insanlar yoklar. İş aramamışlar. Demek ki işsiz değiller. Tamam? Ondan sonra bir mevsimlik çalışanlar var. Türkiye'de bu sayı çok yüksek değil. Aşağı yukarı 80 bin kişiden bahsediyoruz. Tamam, yani hani neden iş aramadınız? Çünkü ben Ramazan'da bulucusuyum. Şimdi Ramazan değil. Ramazan olduğu zaman gene çalışacağım. O zamana kadar da iş aramadım. Cevap veren insan bu grubun içinde. Tamam. 4,5 milyon kişi diyor ki ben çalışmadım. İş de aramadım. İş de beni bulsa bunu istemem. Çünkü ben hala öğrenciyim. Çünkü hatırlayın biz 15 yaş üstüne bakıyoruz. 15 yaş üstünde bir dünya lise öğrencisi, üniversite öğrencisi var. Bu insanlar şunun önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Siz üniversite öğrencisi olup çalışıyorsanız istihdam altındasınız. Çünkü ilk soruya çalıştın mı dendiği anda evet dediniz, bitti artık. Tekrar öğrenci misin vesaire diye sorulmuyor. Üniversite öğrencisi olup istihdam altında olabilirsiniz. Çalıştın mı sorusuna hayır dediniz. İş aradın mı sorusuna evet dediniz, işsizsiniz. Üniversite öğrencisi işsiz olabilirsiniz. Tamam. Bunlar engel değiller. Yani öğrencilik sizi kategorik olarak iş gücünün dışına itmiyor. Gene beyana bağlı. Şunu diyorsanız sadece çalışmadım, işte aramadım. Çünkü ben öğrenciyim. TÜİK sizi iş gücünün dışında çünkü öğrenci diye işaretliyor. Tamam? Yaklaşık 5 milyon kişi emekli olduğum için diye cevap veriyor buna. Şimdi bu Türkiye'de çok acayip bir rakam aslında. Çünkü 5 milyon çok. Tamam? Türkiye'nin demografik yapısı aslında 5 milyon emeklinin olmasını beklendirecek bir yapı değil. Fakat memleketimizde emekliler de gençler.
Evet.
Türkiye'de
evet.
insanlar genç emekli olduğu için, tamam mı? Yani mesela hani nüfus genç diyoruz. Ondan sonra öğrenci olduğu için iş gücünün dışında olan insan sayısından fazla, emekli olduğu için iş gücünün dışında olan insan var diyoruz. Tamam? Niye böyle? Abi insanlar işte 40'larında, 50'lerinde falan emekli oldukları zaman Allah uzun ömür versin ki veriyor. Bunun da istatistiği var. Tamam? Yani Türkiye'de emekli olacak yaşa gelmiş olan bir insanın hayat beklentisi daha epey bir hayat beklentisi. Yani Türkiye için bir 77-78 yaş hayat beklentisi lafı var. O doğumdaki hayat beklentisi. Fakat bunun içine işte hani çocuk ölümleri, bebek ölümleri vesaire giriyor.
Evet.
Halbuki emekli olacak kadar veyahut da çalışma yaşına 15 yaşa gelecek kadar yaşadıysanız zaten ondan sonraki hayat beklentiniz daha uzun. Artık 77-78 değil sizin hayat beklentiniz. 80 küsur yaşına kadar gitmeyi bekliyorsunuz. 55 yaşında emekli olmuş olan bir insan için hani böyle güzelinden 30 sene daha fazla
evet.
bir emekli hayatı beklentisi.
Bağlantımızda bir sorun meydana geldi sanırım. Birazdan arkadaşlarımız tekrar bağlanmaya çalışacaklar Refet Hoca'ya. İşsizlik ve nüfusun iş gücü durumunu konuşuyorduk. Oldukça enteresan şeyler söyledi. Bu konunun uzmanı olmayanlar için bayağı aydınlatıcı oldu söyledikleri. Çünkü hakikaten biz de bu verilerin nasıl hesaplandığı konusunda biraz kafamız karışmıştı. Şimdi bağlandı mı Refet Hoca? Evet sanırım bağlandı. Hocam beni duyuyor musunuz tekrar?
Ben sizi oldum orası duyuyordum. Ben de çıktım mı ortaya?
Evet siz de çıktınız. Şimdi emeklilerden bahsediyorduk en son. Türkiye'de emekli sayısının
tamam.
fazla...
İşte bu, dolayısıyla yaklaşık 5 milyon kişi emekli olduğum için diyor. Gene şunu hatırlayalım. Emekli olup çalışıyorsanız istihdam altındasınız. Burada görmüyoruz sizi. Emekli olup çalışmıyor ve iş arıyorsanız işsizsiniz. Yani size resen ha sen emeklisin dolayısıyla zaten saylanmıyorsun denmiyor.
Okey tamam.
Beyana bağlılık bu demek. Öğrenci olmak da sizi otomatikman iş gücünün dışına çıkartmıyor. Emekli olmak da iş gücünün dışına çıkartmıyor. Siz ben iş gücünün dışındayım, çalışmadım, iş de aramadım demedikçe size neden iş aramadın, neden iş gücünün dışındasın sorusu sorulmuyor. Bu 5 milyon kişi, bu insanlar ben çalışmıyorum, iş de aramıyorum çünkü emekliyim cevabı veren insanlar.
Evet.
Tamam. Yaklaşık 4 milyon kişi çalışamaz halde olduğu için. Şimdi bu soru tam benim istediğim şekilde sorulmuyor veyahut da cevabı tam benim istediğim şekilde raporlanmıyor. Çünkü bu çalışamaz haldelik, yaş nedeniyle çalışamaz haldeyle engelli olduğu için çalışamaz halde olanı bir araya koyuyor. Hangisi hangisi bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin demografik yapısını bildiğimiz için Türkiye'de aslında yaş nedeniyle çalışamaz halde olacak o kadar fazla insan olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu 4 milyon kişinin büyük bir kısmının engelli olduğu için ben çalışmadım, iş dahi aramadım diyen insanlar olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'deki engelli nüfusa ilişkin çok önemli bir şey söylüyor bize. Çünkü biz bu insanları ortada görmüyoruz. Yani ben size Türkiye'de 4 milyon bu cevabı veren insan var desem diyorum zaten. Buna şaşıracaksınız. Çünkü bu şu demek, sizin aşağı yukarı işsiz gördüğünüz oranda
Bir o kadar da
çalışamaz halde olduğu için iş gücünün dışında olan insan görüyor olmanız lazım. Halbuki görmüyorsunuz.
Evet.
Çünkü bu insanlar memleketin fiziki koşulları nedeniyle birçok zaman sokağa da çıkamıyorlar.
Görünür değiller, evet.
Tabii. Bundan da çok şey öğreniyoruz. Tamam, şimdi eğer benim bu söylediğim rakamları bir tık tık kafanızda topluyorsanız, işte 2 milyon iş aramayıp çalışmaya hazır olan, işte 4 milyon ya da 5 milyona yakın öğrenci, 5 milyona yakın emekli, işte 4 milyona yakın çalışamaz halde filan, bu 33 milyon iş gücü, 62 milyon 15 yaş üstünde kurumsal olmayan nüfus arasındaki mesafeyi hattından uzak olduğumu görüyorsunuz. Orada bir kocaman bir grup var. O grupta ev işleriyle meşgul olanlar grubu.
Evet, ben aynı tablo zannediyorum. Benim de önümde açık. 11,5 milyon kişi mi?
Evet, tamam. Şimdi siz bu benim şeylerimi, line'larımı çalacaksanız eğer,
yok,
o zaman size şunu sorayım.
Yok.
Şimdi orada biliyorsunuz ev işleriyle meşgul. 11 milyon 549 bin kişi diyor. Tamam. Bu hakikaten hani şu şekilde giden şeyin cevabı. Hani işte çalışmadım, iş aramadım. Neden aramadım? Ev işleriyle meşgul olduğum için aramadım. Tamam. Bunların sizin şu anda görmediğiniz, bunu görmek için biraz daha işinmek gerekiyor. Aslında kadın erkek ve kırkent kırımları da var. Bunun kadın erkeği enteresan. yani 11,5 milyon diyeyim buna yanılmayarak. 11,5 milyon kişi ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücüne dahil değil. Kaçı kadın, kaçı erkek? Hadi oradan çok bildiğiniz için size soruyorum tabii bunu.
Ha, yok tabii o şeyi göremiyorum ben. Benim evdeki tabloda yok, hayır.
Evet. Tahmin edin bakalım. Bu memlekette yaşıyorsunuz bu kadar senedir.
Yani doğru veya yanlış o ayrı ama kültürel sebeplerde herhalde sebeplerden dolayı herhalde kadınların sayısı daha fazladır diye tahmin ediyorum.
Daha fazla oldu. Fena değil. Kadınların sayısı daha fazla gerçekten. 11,5 milyonun mesela 6 milyon kadına 5,5 milyon erkek mi diyorsunuz?
O da erkek sayısı biraz fazla olmuş olur herhalde. Daha fazla fark vardır herhalde.
Ne diyeyim size? 7 milyona 4,5 mu olsun?
Yine bile çok bilmiyorum.
Söyle canım ya.
8'i 3,5 diyelim madem öyle.
8'i 3,5 diyelim. Tamam, şimdi size şu şahane soruyu sormak istiyorum o zaman. Sizin etrafınızda bu 3,5 milyondan bir tane var mı? Bir erkek vatandaşımız kapıyı açıyor, anketöre diyor ki hayır çalışmadım, işte aramadım çünkü ben ev işleriyle meşgulüm.
Şu anda aklıma gelmiyor, hayır.
Evet, gelmediği gibi bulamazsınız da çünkü o sorunun cevabı 11.549.000'e sıfır.
Hmm. Evet.
Evet. Şimdi burada böyle bir sessizlik olması gerekiyor.
Oldu zaten. %100 yani.
Tamam. Bunu kadın erkek kırımına bakarsanız eğer, erkek tablosunda orada bir yıldız var. Bu soruya bu cevabı, neden iş gücünün dışındasınız sorusuna bu cevabı raporlanabilecek, istatistik anlamda raporlanabilecek sayıda erkek vermemiştir diye. Tamam. Şimdi tabii burada şeyi görmek lazım. Hiç yok değil memlekette ve fakat anketöre bunu söylemek de ayrı bir ne diyeyim, erkeklik adamlık gerektiriyor mu diyeyim, adamlığı yüceltmeden. Ama öylesi memleketten çıkmadığını görüyoruz. Evet. Ancak öyle olmasa dahi tabii. Şimdi bunun gırgırı sizin önünüzde açık, siz de görüyorsunuz. O sütunun tepesinde hem Türkçe hem İngilizce başlıklar var. Türkçesi ev işleriyle meşgul. Ki ev işleriyle meşgul bir cinsiyet belirtmeyen bir şey. İngilizcesi housewife.
Ha.
İlk baktığımda çok eğlenmiştim. Yani çevirememişler diye. Housewife'ın Türkçesi ev kadını. Fakat aslında baktığımız zaman o İngilizce gayet doğru. Onların hepsi ev kadını. Şimdi o zaman memlekete ilişkin bilmemiz gereken şey şu olarak ortaya çıkıyor. Memleketimizde hocam çalışmayan insanlardan 4,5 milyon işsiz, biz bu işsizlik üzerinden hayıflanıp duruyoruz. 11,5 milyonu da ev kadını olduğu için işsiz dahi değil.
Evet.
Eğer o 4,5 milyon önemli bir mesele ise bu da 11,5 milyon çok acayip önemli bir mesele. Tamam. Yani şunu mutlaka görüyor olmak gerekiyor artık. Türkiye'deki işsizlerin hepsini birden iş gücüne katsak, yanlış söyledim, iş gücünde zaten hepsini birden istihdama katsam, yani çalışan insan sayısı 28,5 milyondan 33 milyona çıksa, ben buna bakıp gene ya 33 milyon kişi 82 milyonun ihtiyacı nasıl giderecek diyeceğim. Tamam, çünkü iş gücü o kadar küçük ki Türkiye'de, o iş gücüyle yapılabilecek üretim son derece sınırlı. Peki iş gücünün dışında olup da içine girmesini istediğimiz insanlar kimler? Tamam, şimdi öğrenciler değil illa. Çünkü öğrencilerin öğrenciliğinden memnunuz. Hani okul işte milli eğitimi böyle olması için elinden geleni yapıyor ama beşeri sermayenin artsın, üretkenliğin artsın vesaire gibi heveslerimiz var bu insanlara ilişkin. Ama ev kadınlığında şu çok önemli iktisat politikası sorusu ortaya çıkıyor. Soruyu şöyle sorarsak eğer, ya bu kadınları nasıl çalıştıracağız biz diye. Bir dünya cevap çıkıyor. Ama her türlü, sadece iktisat politikası için değil, her türlü politika için yanlış soru. Çünkü önce şunu düşünmek gerekiyor. Bu insanların kendileri rahatsız mı bundan? Yani bir grup daha var orada. Diğer diye geçiyor. Yani işte hani ev kadını da değil, emekli de değil, engelli de değil, öğrenci de değil vesaire. Ama işte iş aramamış, çalışmak da istemiyor. Ama neden öyle olabilir? İşte bana piyango çıktı, yatıyorum. Çalışmak da istemiyorum. Diğer. Tamam, ne bileyim ben işte hani hanım sizi geçindiriyor, ben de rahatım. Ev işi de yapmıyorum. Yani işte kendimi de böyle rahat rahat hani bu şekilde mutlu oldum. Sana ne? Yani veyahut da yok abi, beni geçindiren de yok. Hani işte zorluklar içinde ne bileyim işte hani arkadaşların himmetiyle yaşıyorum. Hı-hı. Ama böyle yaşamayı uygun görüyorum. Gene de iş aramıyorum. Tamam. Şimdi burada gerçekten önemli bir politika sorusu ortaya çıkıyor. Bu konular politikaya tabi konular olmalı mı? Yani mesela siz deseniz ki ya ben bu işi yapıyordum. Siz çalışıyorsunuz. Tamam. Bırakıyorum. Bütün işleri bırakıyorum. Ya bundan sonra işte hani o hem hayatı yaşayacağım, çok fakir olacağım. Bunun sonucunun bu olduğunu görüyorum ve böyle olmasını tercih ediyorum. Biz size bakıp yok paşam sana öyle yok. Ben şimdi seni çalıştırmak için bir takım politikalar üretmek istiyorum. Sen önce bir iş aramaya başla, işsiz ol bakalım demeli miyim ben? Şimdi bu çok ince bir soru. Kadınların iş gücüne katılımı konusunda özellikle öyle. Çünkü burada grup grup insanlar var. Yani bu kadınların bazıları diyorlar ki ya ben ev işleriyle meşgulüm, çalışmadım vesaire. Ama mesela ya şurası doğru düzgün bir ülke olsa, bu çocuklara ben bakmak zorunda olmasam ben aslında iş aramayı tercih ederim. Fakat çocuk bakımı benim üstüme kaldığı için iş dahi arayamıyorum. Şimdi burada iktisat politikasına tabi bir şey görüyoruz. Kreş aç. Ve bunu yap, iktisadi gitmesi çok yüksek her bakımdan. Öte yandan mesela kadının kendisi şu cevabı veriyor. Ya ben kadınım. Fıtratımda çalışmak yok zaten. Onun içinde iş dahi aramıyorum. Buna ne yapmak istiyorsunuz? Oturup anlatacak mısınız? Ya senin fıtratın o değil. O Türk kültürel yapısının seni koşullandırmışlığından geliyor. Mesela sormadığın soruya cevap vereyim. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı böyle %35'ler civarında. Çalışabilir yaştaki kurumsal olmayan kadınların 3/2 çalışmadığı gibi iş dahi aramıyor. Tamam? Ve bu sadece bir tabii işte hani nüfusu ağırlıklı olarak Müslüman olan ülkelerde vesaire şey değil. Çünkü nüfusu ağırlıklı olan Müslüman olan ülkeler arasında dahi Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılımı çok düşük. Malezya'da, Endonezya'da bu düzeylerde değil. Şimdi bunlar ayrı sorular orada ortaya çıkıyor o zaman. Yani hangisiyle uğraşmak lazım? Ama bir kısmı son derece düz. İki tane çok yaygın şey var. Bir tanesi çocuk bakımı, bir tanesi yaşlı bakımı. Bunlar kafadan kadın işi olarak gözüktüğü için kadınları doğrudan ev işleriyle meşgul hale getiriyor. Şimdi bunu yapan kadınların hepsi iş gücünün dışında gözüküyor olmak zorunda değil. Kapı çalınıp çalıştın mı diye sorulduğu zaman ben işte hani yaşlı kayınpederime baktım, işte küçük çocuğuma baktım diye düşünerek de olsa evet diyen kadın. Ya da biliyorsunuz bunun için bazı durumlarda bir maaş söz konusu artık. Devlet bir ödeme yapıyor bu insanlar. O ödemeyi aldığı için ben maaş karşılığı bu hizmeti üretiyorum dediğinden evet çalıştım, ücret kazandım diyen kadınlar zaten istihdam altında gözüküyorlar.
Yani evde çorap örüp satan, evde olmasına rağmen evde bir herhangi bir şey öğren ya da yapan, takı yapan mesela.
Onlar da öyle. Onlar da öyle. Tabii yani gene beyana bağlı. Onun için hani işte ben evde içli köfte yapıyorum, bizim bey de onları satıyor. Dolayısıyla ben çalıştım diyorsanız eğer çalıştınız. Kendi hesabına çalışan diye gözüküyorsunuz. Tamam?
Evet.
Fakat anlamak gereken şey şu. Türkiye'de işsizlik önemli bir sorun. İşsizliğin önemli sorun olmasının temel nedeni bir, işsizler için her zaman dünyanın her yerinde önemli bir sorun. Ama iki, Türkiye'de iş gücü küçük. Zaten az çalışan insan olan ülkede işsizlik 4,5 milyon olduğu için büyük bir şey. Yani Türkiye'de 40 milyon kişi çalışıyor olsaydı bu 4,5 milyona bakıp oha çok yüksek işsizlik demeyecektik. Ama 28 milyon kişi çalışınca ona oranla 4,5 yüksek oluyor. İş gücüne oran, istihdama oranla, iş gücüne oranla işsizlik oranı çok yüksek Türkiye'de. Bu oran yukarı doğru da gidiyor. Bunu çok uzatmadan artık yavaş yavaş bitirelim herhalde ama şu bunun kırken kırımına baktığınız zaman da şunu görüyorsunuz. Bu sayıların aslında enteresan olarak incelendiği yerler kentler. Kırda, tarımda bu kadar ilginç değil. Çünkü tarımda iş gücüne katılım da yüksek, işsizlik oranı da düşük. Ne böyle? Yani ortada bir tarla varsa eğer herkes çalışıyor. Yani hani ailenin tarlasında işsiz kalmak diye bir şey söz konusu değil. Ve biliyorsunuz kadınlar da tarla işi yapıyorlar. Hatta özellikle yapıyorlar. Dolayısıyla kırda hem iş gücüne katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. Hem kadınların iş gücüne katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. Hem işsizlik oranının düşük olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de kırdan kente göçün bir sonucu artık bu ya tamam burada iki kişilik iş var. Biz 8 kişi yapıyoruz bunu ama sorulduğu zaman hepimiz evet çalıştık dünyasından hakikaten şehirdeyiz. Çalışacaksak sanayide, inşaatta, hizmetlerde çalışacağız. Ve bunu yapmak için de aktif olarak bir iş aramış. Dolayısıyla iş gücüne girmiş olmak gerekiyor. Bu süreçten geçmiş olmak gerekiyor. Durumuna gelmiş olmamız. Bunun sonucu Türkiye'de kadınların iş gücünden düşmesi. Yani kırdan kente göçün ilk sonucu kırdayken tarlada çalışan kadınların şehre geldikleri zaman iş gücünün dışına çıkmaları. Şimdi artık yeterince bunun üzerinden vakit geçtikten sonra bunların işte çocukları, kızları başka türlü onun için kadınların iş gücüne katılımının arttığını görüyoruz. Bunu sadece bir iktisatçıya değil, bir sosyoloğa da elbette sormak lazım. Öte yandan önemli olan rakam işsizlik rakamı. Buna bir yandan da tarım dışı işsizlik diye de bakıyoruz. Tarım dışı işsizlik diye bir rakamın hesaplanmasının nedeni bu zaten. Çünkü tarım işsizliği çok enteresan değil. Tarımda pek işsizlik diye bir şey zaten söz konusu olmuyor.
Evet.
Tamam. İşte gençler için hesaplanıyor bu. Genç işsizliği çok yüksek.
Evet, onu çok konuşuyoruz. Onunla da bir değinirsek.
Tabii. Dünyada da öyle. Şöyle, siz 20 yıldır aynı şirkette çalışmış bir insansanız eğer, hani şirket kapanmıyorsa, sizin yaptığınız iş artık sizi gerektirmez bir hale gelmiyorsa, yani sizin becerinize ihtiyaç kalmamış değil ise, emekli olmayı bekliyorsunuz, işsiz kalmayı beklemiyorsunuz. Ama gençlerin iş bulması, o ilk işi bulmak, ilk işte tutunmak, o vakit alan bir şey. O daha zor bir iş. Onun için de dünyanın her yerinde gençler arasında işsizlik daha yüksek. Türkiye'de özellikle öyle. Bunun bir sürü nedeni var. Yani bazıları iktisadi olarak daha yanıldığımız şeyler, bazılarını daha sosyolojik olarak düşünmek gereken şeyler. Bir kısmı şu, Türkiye'de mevzuat öyle ki emeği bir sınıf olarak mümkün olduğunca sopalayan ama bir yandan da garip bir şekilde bunun karşılığında tekil bir insan olarak işçiye bir takım kuvvetli haklar veren bir sistem var. Ya mesela hani herhangi birine sorarsanız böyle işveren olmuş vesaire, Türkiye'de iş mahkemelerinin bir ezber sonucu olarak işverenle işçi ne zaman ihtilat halindeyse işçinin tarafını tutmak eğilimli olduğunu söylerler. Yani bu hep şey diye gözükür. Yani işte bu küçük insanı koruyalım diye gözükür. Ama bunun bir sonucu şu. İşveren de bunun farkında. Onun için de mesela Türkiye'de insanları işten çıkartmak kolay bir şey değil. İşten çıkartmanın kolay bir şey olmasını ister miyiz istemez miyiz? Bu çok önemli bir iktisat politikası tartışması. Çünkü soru şu, Türkiye'de işsiz kalıyorsanız geliriniz o kadar hızlı düşüyor ki yeterince kuvvetli bir işsizlik sigortası olmadığı için. O büyük bir felaket. Sizi aileniz, arkadaşlarınız desteklediği için başınıza hani tamamen büyük bir felaket gelmiyor. Ama bir insan olarak sizi koruyan bir sistem yok burada. İşçi olarak korumaya çalışıyor. Yani şeydeki mevzuatın amacı bir kere sen şurada bir iş bulduysan aman o iş... Bu işçiyi bu işte tutalım biz. Ama eğer bu şunu çok zor bir hale getiriyor. Ya tamam ben birisini işe alayım bakayım olmuyorsa başka birisini deneriz yerine. İşe aldığın insanı işten çıkartmak çok zor bir şeyse eğer o zaman alırken 30 kere düşünmeye başlıyorsun. Ya bu iktisatçıların çok iyi bildiği işlerden bir tanesidir. İngilizce'de firing costs are hiring costs denir. İnsanları işten çıkartmak maliyetliyse bu aslında işten alma maliyeti haline dönüşür. Dolayısıyla daha az insanı işe alırsınız. Bunun da yaktığı kesim de tabii gençler. Çünkü uzun zamandır çalışan, ne iş yaptığını bildiğiniz insan zaten çalışmaya devam ediyor. Uzun zamandır çalışan insan işten çıkartması kolay olmayan bir insan. Yani ben şunu görüyorsam eğer, 8 yıldır Refet Bey burada çalışıyordu. Şimdi Belen Hanım geldi, çok daha iyi. Refet Bey kendine daha uygun bir iş bulsa, biz de Belen Hanım'ı alsak, herkes daha mutlu olsa Refet Bey'i o işten çıkartamazsınız. O zaman Belen Hanım'ı da işe alamazsınız. Gençler işsiz kalıyorlar. Bunun şeylerinden bir tanesi şu, ne söylemediğimi açık, yani bunu hani memleketteki böyle herkesin birden bağırdığı konulardan bir tanesi bu. Şöyle demiyorum, kızem tasminatını kaldıralım, işte insanları işten atmak kolaylaşsın filan. Tamam, çünkü bunlar birbirini engelleyen bir sürü acayip şeyin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir sistem görüyoruz şu anda. Yani kıdem tazminatını, bu sistemi değiştirecekseniz, o zaman işçinin de bir dakika ya, bu kadar olmuyorsa beni işten atarsın veyahut da ben kapıyı çarpar çıkarım. Mecbur değilim senin işine. Çünkü işsiz kalsam da aç kalmayacağımı biliyorum diyeceği bir sistem getiriyorsanız o zaman kıdem tazminatını değiştirmek makul bir şey haline geliyor. Bunu yapmadan kıdem tazminatıyla oynamaya başlıyorsanız işçiyi iyice kırılgan bir hale getiriyorsunuz. Tamam, dolayısıyla bunu böyle sadece bir ucundan yakalayıp değiştirilebilecek bir şey değil. Ama sistemin bütünü Türkiye'de gençlerin kolay bir şekilde iş bulmasının önüne engel olan bir sistem Türkiye'de. Bir tarafı bu. Bir tarafı baktığınız zaman görüyorsunuz mesela üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranı çok hızlı artıyor.
Evet.
İki nedeni var bunun. Bir, üniversite mezunu genç sayısının çok hızlı artıyor olması. Hani böyle iki oda bir tuvalet olan üniversite açtığı için herkes üniversite mezunu. İki, bu gençler de kendilerini artık ben üniversite mezunuyum. Dolayısıyla annemin babamın zamanındaki üniversite mezununa göre işlerden birini istiyorum diye düşünmeye başlıyorlar. Halbuki orada edindikleri formasyona baktığımız zaman ya sen üniversite mezunu değilsin, elde bir diploma var ama hani liseden biraz hallice bir yer görmüşsün diye gördüğünüz bir sürü insan var. Bu beklenti ve iş uyuşmazlığı da önemli mesele haline geliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitim sisteminden gelen birçok sorun var. Çünkü şunları da görüyorsunuz. Yani bir taraftan mesela ortalıkta işte overlockçu aranıyor, kaynakçı aranıyor vesaire şeylerini görüyorsunuz. Bir taraftan bir sürü işsiz insan görüyorsunuz. Çalışan arayan iş ve iş arayan işsiz insan aynı anda nasıl var olabiliyor? Bu yeteneklerin, isteklerin uyumsuzluğu nedeniyle.
Hocam toparlarsak mesela. Çünkü daha bundan sonra bir yayınımız daha var. Onların da süresinden çalmayalım.
Niyetle, zaten yani söylemek istediğim hemen her şeyi söylemiş oldum.
Teşekkürler. Son olarak.
Son olarak dolayısıyla buradaki şey şu. Bir, tanımları bilmek lazım. Bu programın başında konuştuğumuz şeyleri anlamadan Türkiye'de işsizlik üzerine konuşmak söz konusu değil. İki, rakamları bilmek lazım. Arada bir TÜİK'in web sayfasına girip biraz eşinmek son derece faydalı bir vatandaşlık bilinci geliştirme hareketidir. Üç, Türkiye'deki büyük mesele aslında işsiz sayısı değil, iş gücüne katılmayan insan sayısıdır. Dolayısıyla orta vadede düşünmek zorunda olduğumuz şey, Türkiye'de özellikle kadınların iş gücüne katılımını nasıl kolaylaştıracağız? Bunun önünü açacak olan tedbirleri nasıl alacağız? Teşekkür ederim.
Hocam biz teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Birçok doğru bildiğimiz yanlışı öğrenmiş olduk sayenizde. Tekrar teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Bu akşam işsizliği ve nüfusun iş gücü durumunu konuştuk. Oldukça enteresan şeyler anlattı Profesör Doktor Refet Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.